Ayrım 19.
Daha sıra servilerdeki dükkanlardan akşam yemeği niyetine şunu bunu alırken gökyüzünün elektrikle yüklü olduğu seziliyor. Işıklı reklamların neon lambalarından eflatun sarı, yeşil ve kırmızı elektronlar sanki etrafa dağılmış, saçlar çıtır çıtır, kağıtlar parmak uçlarına yapışıp kalıyor. Kirpiklerden uçuşan görünmez kıvılcımlar. İşin garibi ne havada bir tek bulut ne görünürde bir yağmur olasılığı. Yalnız Firuza'ya inerken deniz ufkuna bakıp uzak şimşekleri görüyorlar. Birbirlerine zincirlenen arsız, leylak rengiyle cam yeşili arası deli çakıntılar. Yüzbaşı Demir rahatsız. Yarısına taşıdığı paketler sebepse rahatsızlığının yarısı pantolonla dolaşır, saçları oğlan çocuğu bir genç kadınla beraber görünmek. Bu duygusunu istediği kadar ilkel, istediği kadar alaturka bulsun, üstesinden gelemiyor işte. Hele derli toplu giyinmiş hanımlar beyler küçümseme azmanı bir şaşkınlıkla durup durup onlara bakmıyorlar mı ölecek. Ümidin taktığı yok. Şark kahvesindeki kötümserliği üzerinden atmış, o alaycı haliyle daldan dala atlayarak aralıksız konuşuyor. Anlat bakalım, güzel pansiyoncunla aran nasıl? Yoksa burada olmayışımdan yararlanıp, ha? Ya da şohbeni tamir edebildin mi Allah aşkına? Belki hangi çevrenin insanı olduğunu belli ediveren şöyle bir dedikodu kırıntısı. Duydun mu? Ayfer Tatari'nin Ferda'yı evine ve yatak odasına rızasıyla aldığını mahkeme kararında belirtmiş. Rezillik paçadan akıyor. Şimdi Ferda mahkemeye versin de bunları... Arkasından gelir gelmez Babali'de duyduğu şike haberi. Galatasaray Beşiktaş'a yenildi ya, eski bir idareci gazeteye telefonla bildirmiş 45 bin liraya anlaştılar diye. Yüzbaşı Demir hem Ümid'in hızlı yürüyüşüne ayak uydurmaya çalışıyor hem de araya evinde geçirdiği yalnız gecenin hesabını sokuşturuyor. Birkaç kere telefon çaldı, baktım. Cevap vermediler, pirelendim. Bir keresinde Suzi diye bir kadın arkadaşınmış. Ha, Seyit Sabri'nin oğlundan gelen mektubu açtım. Çok merak etmiştim de. Biraz duraksadıktan sonra ekledi. Belki kıskançlıktan. Ümit çantasında anahtarını arıyordu, güldü. Boş ver dedi. Tam buldun kıskanılacak adamı. Eve girer girmez daha Yüzbaşı Demir mutfağın tezgahı üzerine paketleri sıralarken o çoktan salonda telefonun başına dikilmişti. Ne var ne yok gazeteden öğrenecek. Birlik mi? İrfan sen misin? Ben Ümit, yahu merak ettim de. Nasıl? Yok canım. Vay canına be. Aslı var mıdır dersin, belki uyduruyorlar. Tamam tamam, dinleriz. Bak ben evdeyim. Yeni bir şey olursa. Mutfağın kapısında soru işaretleriyle tıka basa dolu iki kocaman göz halinde beliriyor. Haberler fena. Halk Partisi'nin gizli faaliyete hazırlandığına dair vesikalar ele geçirilmiş. Gazeteden İrfan'la konuştum. Radyo gazetesini mutlaka dinleyin diyor. Açıklama yapılacakmış. Ankara'dan çocuklar uyarmışlar. Elini Demir'in omzuna koydu. İster misin partiyi kapatsınlar? Demir Rus salatasını kağıttan tabağa aktarıyordu, gülümsedi. Zannetmem. Düşüncesini içi sıra sürdürüyor. Bu bizim yaptığımızı CHP'ye mal eder, iyi bir durum sayılmaz. Ankara grubundan bazıları arzu ediyorlarsa da. Yemeklerini çabuk çabuk hazırladılar. Midye dolması, rafadan yumurta, Rus salatası, kaşar peyniri ve bira. Masaya oturduklarında radyo gazetesinin saati gelmişti ama hafif müzik sürüyordu. Daha bir zaman sürdü. Ortasında duygusal gitarların kımıldadığı, asabi, ne olduğu belirsiz bir şeylerle hesaplaşır İspanyol müziği. Mor, haşhaş pembesi, asit yeşili şimşeklerin musallat ettiği parazitler olmasa keyifle dinlenebilecek. Spiker tumturaklı bir sesle Cumhuriyet Halk Partisi'ni suçlayan metni okumaya başladığı zaman yemeğin sonuna gelmişlerdi. Memleketi karıştırmak maksadıyla elinden geleni ardına bırakmayan CHP'nin halkı ihtilale teşvik etmek ve yalan haberler yaymak için hususi teşkilatlar kurduğu meydana çıkarılmıştır. CHP Vilayet Seçim Komitesi'nin teşkilata yapmış olduğu gizli tamim bunun inkar kabul etmez delilidir. Tamime göre bundan böyle gizliliği muhafaza bahanesiyle kademeler arasındaki seçimle ilgili muhaberat kademelerin tayin edeceği azalar arasında yapılacaktır. Bu azalar üstlerinde resimlerini taşıyan hususi kartlarla birbirlerini tanıyacaklardır. Bir çıt sesi duyunca Demir o yana döndü. Ümit cigarasını yakmış, çakman sesi. Mavi bir duman perdesinin arkasında kaybolan gözleri hala kaygılı soru işaretleriyle dolu. Tamimdeki şu fıkra CHP'nin yalan haber yaymak mevzundaki kötü niyetini cürmü meşrut halinde ortaya koymaktadır. İlçelerin irtibata memur ettiği azalar aynı zamanda Kulak gazetesi muhabirliğine de derüfte edeceklerinden bu arkadaşlar şimdilik haftanın salı ve cuma günleri saat 14 ila 16 arasında İl Seçim Komitesi'nden Cemal Yıldırım ile muntazaman temas edeceklerdir. Bu fıkra da sarahaten göstermektedir ki CHP zimamdarları... Cemal Yıldırım Ha, 9 subay olayının ağır töhmetler altında ezilmek istenen emekli albayı. Adamcağızı sabaha karşı uykusundan uyandırıp tutuklamışlardı. Sorguda adı geçti mi yargıç general bakımlı elleriyle sinek kaydı yanaklarını okşuyor, yüzünde acı bir şey içmişlerin çirkin buruşması. Yüzbaşı Demir albay Yıldırım'ı ne tanımış ne görmüş. Bu yüzden cevapları olumsuz. Yargıç generali sinirlendiriyor. Yüzbaşı, yüzbaşı sana söylüyorum, bir mütekaidi himayeye tevessül akıl kârı mıdır? O istikbalini tüketmiş bir zat. Halbuki senin istikbalin henüz önünde, dikkatli ol. Yüzbaşı Demir alnını camlara verip şimşeklerin şenliğini ne kadar seyretti bilemiyor. Biraz saldırı günlerinin iç katılmasını yaşadı, biraz da hastane gecelerinin bunaltısını. Yalnız kendi varlığıyla değil, bütün ülkenin kaderiyle ilgili bazı vahim olayların yaklaştığını heyecanla önseziyor. Bu sevgi onu düğümlüyordu. Bu arada Ümit sofrayı toplayıp ışığı söndürmüş, salonda yalnız akvaryumun yaldızlı yeşil aydınlığı, bir de şimşekler. O farkında mı? Hayır. Genç kadının ince ve çıplak kolları ardından narin bir sarmaşık gibi sarılınca bir ara toparlanıyor. O ne? Ensesinden sol kulağına yürüyen yakıcı bir soluk, kıvrak bir dil kulağının içeriği erimiş kurşun gibi akmakta mı? Ümit, yüzbaşı gel diyor. Daha alçak sesle ekliyor. Gel sevişelim. Demir döndü. Kaşla göz arasında soyulmuş Ümid'in diri çıplaklığını kolları arasına aldı, öpüştüler. Camlardan vuran şimşek parıltıları Ümid'in sonuna kadar açık gözlerinde maytap yeşili, acı mor, haşhaş pembesi yanıp sönüyorlardı. Ejderha işlemeli fener, ağaçların arasından çatısının boynuzları şöyle böyle seçilebilen Japon konağı. Bahçeye adım attıkları sırada ortalığı yemyeşil yalayıveren şimşek, hırsızlama zevklerinin eşiğinde onları sanki suçüstü yakalıyor. Az sonra Mama San Şamisen'i görmeyecekler mi? Ümid'in öpüşmesi iç bayıltan, uzadıkça büyüleyici, büyüledikçe karmaşık bir öpüşme. Sanki öpüşmüyor, adamın ruhunu ağzından çekip alıyor. Divana nasıl uzandılar belirsiz. Belirli olan iki şey, biri Ümid'in artık Mahmud'un resmi önünde sevişebildiği. Işığı söndürmekle yetindi, baksana. Öbürü, eskiden olduğu gibi ne pahasına olursa olsun onu doyurmayı değil, bir an önce doyuma ulaşmayı düşündüğü. Ne demeli buna, bencillik mi? Ayrıca bu işi Demir'i irkilten o serin kanlılıkla, tutkulu buyrukları vererek yapıyor. Gemi yanaştırıyor sanki. Gömleğini çıkarsana, tüylerini okşamak çok hoş. Ya da memelerimin ucuna dokunsana dilinin ucuyla. Daha sonra bacağını bacaklarımın arasına ver. Evet öyle, dizin tam klitorisin üstünde olacak. Siyah bir kuğunun uzun boynunu küçük küçük binlerce öpmek. Kulak memelerini dişlerinin ucuyla hafifçe ısırmak. Yüzbaşı Demir erkekliğini kışkırtabilmek umuduyla mı, yıldızlı bir karanlığı cilalı çıkartma renkleriyle doldurup boşaltan şimşek çağrışımlarıyla mı nedir? Mama San Şamisen'i buluyor gidip. Saçları ve kaşları kökünden kazınmış, yüzü son derece özenle boyanmış, dazlaklı kof bir boşluk duygusu uyandırmıyor. Uzak ve gizli maviliği gözlerinin çevresini gölgeleyen firuze mavisiyle uyuştuğundan gerçek dışı bir alımlılık kazanıyor. Yok edilmiş kaşların yüze getirdiği fazla aydınlığı gözleri siyah kuyruklarla şakaklara uzatıp azaltmışlar. Ümit enli dişleriyle Demir'in de omuz başına saplanıp vücudu menginede çelik bir tel gibi parsıldayarak uçtu. Bir an Demir başını göğsüne koyup soluklanacağını sanıyor, fakat hayır, hızı hiç eksilmedi, sevişmeyi sürdürecek. Gittikçe boğuklaşan sesiyle durup durup üstüme gel diyor, ağırlığını hissetmek istiyorum. Göğüslerimi tutsana diyor, avuçlarına göredir. Gerçekten öyle, Ümid'in göğüsleri küçük, sert ve dik, yüzbaşı Demir onları avuçluyor, aynı zamanda öpüşmeye eğiliyor. Dudakları bayrak kızılı, iyice uzun ve sipsivri tırnakları da seri serpe oturuşunda daha dikleşen tek göğsünün ucu ve çevresi de boyalı. Pembe kahverengi mi, kakao köpüğü mü? Ağzının karanlığında Ümid'in dili durduğu yerde duramayan, dokunduğu kuytuyu kavuran küçük bir cehennem alevi. Dudaklarını öyle içten bir tutkunlukla dişlerinin arasına bırakıyor ki bir an Demir erkekliğinin baş kaldırdığını sanabiliyor. Olur mu? Olabilir mi? Acaba aynı istekle öpüşmeyi sürdürseler? Kirpikleri eflatun rümenle belirtilmiş, menekşe rengi kadifeden dalgın iki göz, iki imgelem çiçeği, güneş vurmuş bal kavanozu gibi ağdalı yansımalar dağıtan, çekile çekile taranmış, sımsıkı topuz yapılmış görkemli saçlar. Ya adındaki rastlantı, akla durgunluk veren bir şey, Suat. Galiba Ümit de alışmadığı bir sertlik duyumsadı, daha candan sarılması bu yüzden. İnce uzun bir yılan balığı gibi altında kıvrılıp bükülmesi. Hay Allah, King Edward Prosu Mama San Şamisen'in parmakları arasında mı, yoksa teni saydan beyaz, etleri dolgun, tırnakları hafif dört köşe Suat'ın parmakları arasında mı? Ümit bu defa ilenmeye de ulumaya da benzer bir çığlık atıp uçuyor. Teninde çabuk seyremeler, yeşil zeytin esmerliğinin gizli ter kokusu, boşanmanın getirdiği huzur. Sonra bir zaman soluklanıyorlar. Şimşeklerin çarkı feliği, akvaryum lambasının klor yeşili aydınlığına toz pembeler, çivit mavileri, damarlı turuncular savurup duruyor. Sonunda Ümit'in fısıltıyı andıran bir sesle Demir'in kulağına söyledikleri. Seninle evlenebilirim Demir. Kim bilir, belki yakında hapse gireceğimden böyle söylüyorum ama inan ki içimden geliyor. Kalktı, çakmağın alevinde ağızlı çevreleyen dudakları, terden sırsıklam yüzü masmavi görünüp kayboldu. İnce uzun çıplaklığını şimşek parıltılarına verip camlardan bakıyor. Aa, yağmur çiselemiş, ruhumuz bile duymadı. Sonra mutfağa gitti, buzdolabının şıngırtısı, açılan bira şişesinin tıslaması besbelli susamış. Yüzbaşı Demir, akvaryumun gizemli aydınlığında nazlı nazlı salınan dantel balıklarını seyrederek az önce yaşadığı garip başkalaşmayı düşünüyordu. Mamazan şamisen beklenmedik bir anda ve biçimde nasıl olmuş da belleğinde suata dönüşüvermişti. Epeydir için için kuşkulandığı, adını bir türlü koyamadığı bir isteğin ansızın bilince çıkışıydı herhalde bu. Ansızın, acımasız ve kaskatı. Üstelik Ümit'in onunla evlenebileceğini söylediği gece. Ümit cigarasının ateşini fosforlu bir böcek gibi pırıl pırıl uçurarak ona bira getirdi. Buzluğa koymuştum, dehşetli soğumuş. Biralarını sessiz sedasız yağmurun mırıltısını dinleyerek içtiler. Akvaryumdaki balıklar ışığın önünden geçtikçe dantelli dev gölgeleri karşı duvarı boydan boya kaplıyordu. Ümit hep öyle çırılçıplak cigarasını bitirip söndürdü. Yüzbaşı Demir'e dönüp artık yatsak mı dedi, saat 1:30. Ve elinden tutup Yüzbaşı Demir'i yatak odasına götürdü. Ertesi sabah yüzünü yıkamak için kışlaya yetişmek telaşıyla yatak odasından banyoya seyirten Demir, önce kapının altına atılmış gazeteleri, arkasından iri başlıklarını görüyor. DP grubu muhalefeti halkı ve orduyu isyana teşvik etmekle suçladı. 6 saat süren grup toplantısında CHP'nin yıkıcı faaliyetlerini tahkik etmek üzere mecliste bir tahkikat komisyonunun kurulmasına karar verildi. Yüzbaşı Demir evinin kapısında ilk gördüğü gün Suat'ın Işıklar Askeri Lisesi'nden beri düşlerinde saltanat süren renkli kadın olduğunu anlamış çarpılmıştı. İşin garibi, o hafta Kabiba ile Erkan'ın İstanbul'dan ayrılmaları uygun düşmediğinden Ankara irtibatını o yapmak zorunda kalıyor. Az yorgunluk mu, yürek ağrıları cabası. Zizi Binbaşı ile Gargazinos'un Amerikan barında kafa kafaya verip söyleşiyorlar. Ortalığın ısındığı, devrimin kaçınılmazlaştığı apaçık meydanda ama anlaşılan ihtilalin karıncaları aralarındaki çekişmeyi bir sonuca bağlayamamış. Zizi Binbaşı sırmalı sırmalı gülümseyerek Albay Türkeş'in iktidarı bırakmamak eğilimiyle Barcelona dönüşü harekete katılmış olan Albay Küçük'ün iktidarı halka devretmek eğiliminin çatıştığını anlatıyor. Velhasıl karışık bir durum. O kadar ki dönüşte yol boyunca Yüzbaşı Demir için için tartışmasını yaptı durdu. Ümit'le konuşmalarından, son yıllarda okuyup düşündüklerinden süzülen sonuç hiçbir devrimci hareketin halksız başarıya ulaşamayacağını gösteriyordu gerçi. Sözü kalabalığa bıraktın mı her seferinde Menderes'i ve takımını iktidara getirmesine ne demeli peki? Çıkmazın altını çizince Zizi Binbaşı dişlerinin ucuyla tuttuğu cigarasının dumanını yiye yiye demişti ki ''Oğlum ben onu bunu bilmem. Vazifemiz memleketi şu politika çakallarından temizlemektir. Önce onları silip süpüreceğiz. Bunu becermeden sonrasını münakaşasını yapmak abesle iştigal yahu.'' O öyle sonu kafası Ankara izlenimleriyle karmakarışık kule dibinde Cömekan sokağını zar zor bulabilmiş bakımsız bir apartmanın karanlık merdivenlerinden çıkıp kapıyı çalmıştı. Bir açıldı, hay Allah, etine dolgun uzun kirpikleri kıvırcık, menekşe rengi gözlerinin derinliklerinde altın tozları uçuşan, özenle giyinmiş boyanmış, göğsü kalçası tas tamam bir kadın. Sanki zaman ansızın kaymış Yüzbaşı Demir askeri lise öğrencisiyken Bursa Dağcılık Kulübü'ndeki çaylarda dans edip hayran olduğu İstanbullu İncila Hanım'ın o her haliyle şuh ve işveli dulun kapısını çalmıştı. Müthiş şaşırdı, utandı da. Utancını lafa boğarak saklamaya çabaladı. Belki sesinin dokunaklı tınısını bildiğinden görür görmez çarpıldığı Suat'ı etkilemeyi amaçlıyor. Orası anlaşılamadı pek. Yalnız beraber oldukları kısa sürede daha çok o konuştu, saçmaladı bile. Neler neler. O da ufak biraz, boş ver idare ederiz, pencereniz geniş, bak bu iyi ama kuleyi görüyor, berbat bir şey. Ya da kitaplar da var, az buz değil hani, öğretmen misiniz? Hayır mı, öylesi okumayı seviyorsunuz. Daha da kötüsü, kitapların önünde çaresiziz, bu bir gerçek, elimiz kolumuz bağlı, kesinlemeleri ya da kuşkularıyla canımızı okuyorlar. Ya dünyayı onların yüzünden olmadığı kadar güzel görüyoruz ya da olduğundan çok daha rezil. Suat'ın evli olduğunu nedense biraz üzülerek o gün öğrenmişti. Kocasıyla eve taşındığı günün gecesi tanıştı. Adı Halim. Vapur dumanı gözlüklü, saçları kınalı kızıl, kötü kötü sarımsak kokan bir sarhoş. Suat gibi tepeden tırnağa özenli bir kadına asla yakışmayan bir koca. Kore'de şehit verdikleri yüzbaşı Cevdet'in bir sözü geldi aklına. Nerede surat yoksulu birini görse nur içinde yatsın, kurttan kulağı eksik bunun derdi. Suat'ın kocası Halim de işte o hesap. Ayrıca tahta kurusu avuçlamış gibi iri kızıl benekli elleri, yüzbaşı Demir'e Tokyo Amerikan Askeri Hastanesi'ndeki baş belası hemşire Julie'yi hatırlatıyor, Sıtkı'nın büsbütün sıyrılmasına neden oluyor. Arkadaşlık etmediler mi? Nezaket icabı ettiler. Bazı geceler beraber yiyip içtikleri de oldu ama aralarında hep bir yabancılık. Yabancılık değilse soğukluk. Yüzbaşı Demir içi sıra kesip atmıştı çoktan. Fi tarihinde oynadığı Horatio rolüyle çevirdiği bir iki filmle istediği kadar şişinsin, zavallı bir adamdı bu. Gösteriş düşkünlüğünün ardında ölçüsüz bir yükselme tutkusu, her şeye kup takmasının ardında yaşı epeyce ilerlemiş olduğu halde hala bir baltaya sap olamayışı yatıyordu. Aktörmüş deniyor. Filmim çevirmiş. Geçimini gazetenin birinde müsahihlik ederek sağlıyormuş. Oradan da yol vermişlermiş sana. Dublajla filan yolunu bulacakmış. Bu herif beni kıskanmıyorsa bileklerimi keserim. Suat dalgın bir kadındı. Çok bulutlu. Yoğun ve sürekli suskunluklar üreten. Önceleri yüzbaşı Demir'e bakıyor, kesinlikle görmüyordu. Sanki her günküden farklı, anlamı ve boyutları değişik başka bir hayatta yaşamaktadır. Böyle kopmuş bir kadının evini bunca derli toplu tutabilmesini, giyinmeyi, boyanmayı hiç boşlamayıp her zaman bakımlı dolaşmasını nasıl açıklamalı? Hakçası başlangıçta yüzbaşı Demir'i Suat'ın renkli ve dolgun güzelliği çarptıysa, git Ümit'in savrukluğu ve düzensizliğiyle ister istemez karşılaştırdığı bu titizliği etkiledi. Ne titizlik ne titizlik. O köhne, merdivenleri çamurlu, su boruları inler, duvarları ıslak apartmanda, insan Suat'ın kapısından içeri girmeye görsün, kaymak kağıda renkli basılmış yabancı dergilerdeki ev dekorasyonu resimleri yok mu, onlardan birisine girmiş gibi olur. O kadar her şey yerli yerinde, her renk birbirine uygun. İlk bakışta halının, koltukların, ayaklı abajurun, duvardaki Gauguin ve Van Gogh kopyalarının birbirine oranları kadar kapladıkları yer bakımından da ince ince düşünülüp hesaplanarak yerleştirildikleri anlaşılır. Yahu mutfağın temizliği, eksiksiz donatımı, o banyonun yürek ferahlatan gülümser fayansları, yatak odasının gizemli loşluğu, büyülü tuvalet masası. Suat'ın adı kadar başından saatlerce kopamadığı bu tuvalet aynası da yüzbaşı Demir'e son yıllarda hiç hatırlamak istemediği, hatırladıkça üzüldüğü birisini hatırlatıyordu. Annesi Sürmeli Suat Hanım'ı. Muradiye'deki konak yavrusunun kafeslerinden benek benek güneş saçılan sokaküstü odasında onun da üstüne renk renk boyalar, kokular, kremler dizilmiş bir tuvalet masası, zebercet yeşili gözlerinin mali hülyasını yansıtan kristal bir aynası yok mu? Suat'ın aynası kristal olamaz. Kocası alay olsun diye bu ayna diyor cinlerin penceresidir. Suat bu pencereden onların hayatına karışır. Kapalı çarşımalı bir yatak odasının herhangi bir parçası. Ne var ki o renk renk kaş kalemlerini, rimellerini, tırnak cilalarını, nar çiçeğinden vişne çürüğüne, soluk turuncudan mavimsi pembeye türlü dudak boyasını, törpülerini ve cımbızlarını önüne sıralamıştır. Her gün tapınırcasına karşısına geçip uzun uzun uğraşarak yüzüne o biraz dalgın, epeyce uzak, biraz da sisli güzelliği nakşeder. Bazı sabahlar aynanın başından henüz kalkmış salonda karşılaşıyorlar. Demir'e gülümsüyor. Kapıdan çıktıktan nice sonra yüksek kaldırımın sabah kalabalığını yarıp Karaköy'e inerken yüzbaşı Demir bir takım güzel kokuların burnuna geldiğini duyuyor. Suat Hanım'ın pudra kutusunda Pure Paris, dağılan ilkbahar tomurcukları çiçek tozlarıyla yüklü baygın koku mu bu? Yoksa Suat'ın çokluk sabahları süründüğü losyonun hafif ve aydınlık kokusu mu? Suat başka bir vesileyle de yüzbaşı Demir'i annesini hatırlattı. Bir gün salonda oturuyorlar, aralarında tatlı bir söyleşi görünmez bir tığla pırıl pırıl örülüyor. Çat kapı, saçları, kaşları, bıyıkları bembeyaz ayakta, kapı gibi bir ihtiyar. Nasıl patırtıcı, nasıl da geveze, söze sığmaz, herkes illa onu dinleyecek. Suat'ın dayısıymış. Emekli bir albay, o elbet süvari Miralay'ı diyor. Demir'in subay olduğunu öğrenir öğrenmez de hanım evladı adını taktığı Menderes'i hala iktidarda tuttukları için orduya, orada ordudan başka kimse bulunmadığından dosdoğru Demir'e demediğini koymuyor. Nereden nereye? Bu Miralay Ferit Bey, yüzbaşı Demir'in amcası Doktor Hayrullah Bey'in Refiki Aziz'i çıkmasın mı? İşe bak, köfte horla Filistin cephesinde yemedikleri halt kalmamış da mütarekede işgal polisinin burnunun dibinden tereyağına akıl çeker gibi Anadolu'ya silah ve mühimmat kaçırmışlar. Evet, o Doktor Hayrullah. İri sarı kayısı gülleri boyanmış kapağına Konfiseri Lebon, Pera, Konstantinopol yazılı kadife kutunun içindeki aşk mektuplarını annesine gönderen. Arkasından beklenmedik bir boğaz gezmesi. Miralay Ferit Bey'in yemek çağrısına kocası işi çıktığından gidemeyince Suat'ı Emirgan'a götürmek yüzbaşı Demir'e düşüyor. Demir belli etmese de sevindi. İçten içe gelişen saklı bir sevinmeydi bu. İnsanın kendine bile itiraf etmekten hoşlanmayacağı. Tesadüf o pazar siyah damarlı çabuk yırtılıp çabucak örülen ürkütücü yağmur bulutlarının boğazın üstünde hora teptiği bir gün hava hele akşama doğru ilkbahardan çok sonbahar dökülen yaprakları eksik. Otobüste gidip vapurla dönüyorlar. Denizden dönmeyi Suat istiyor. Böyle bir yemekte ne konuşulur? Birisi bastırılmadan öbürü patlak veren siyasal olayların nereye varacağı elbet. Miralay asıp kesmek taraflısı. Soyu gittikçe tükenen eski askerlerden Menderes'in adını işitmesin dakikasında parlıyor. Şefkat dolu arı mavi gözleriyle gözlüklerinin ardından ona bakan ufacık sabun köpüğünden yapılmışa benzer narin karısı Ruhsar Hanım. Ne doymuşlar birbirlerine, hele Suat'ın o günkü güzelliği onu nasıl tanımlamalı? Gizemli denilse asudeliği anlatılamaz, kederli denilse akıllılığı. Gözlerinin menekşe rengi bir açılıyor bir koyulaşıyor. Açıldığında yaşından çok genç, bardak kırılırcasına gülmeye hazır. İlk başlayana şarkı söyleyebilecek bir kız. Koyulaştığında yaşı belirsiz bir ihtiyar. Yo hayır, ölme yetkisini kaybetmiş, yüzyılların yüzyıllara devrettiği bir hayalet. Bir acı, korku, hayal kırıklığı heykeli. Yüzbaşı Demir çenesini tutamayıp sofrada siyasal bir eleştiriye girişti. Bunun dediklerini hayranlıkla dinleyen Miralay'dan çok Suat'ın gözünde ona bir ağırlık kazandıracağının farkındaydı. Bilerek yaptı belki, aradı bunu, istedi. Sonucunda babacan Miralay'ın katıksız sevgisini kazandı. Suat'ınsa yakınlığını. Acaba zaman zaman kıvırcık kirpiklerinin görkemli gölgelerini yanaklarına devirerek Demokrat Parti harp içinde semiren ticaret burjuvazisiyle zirai kapitalizme heveslenen taşra eşrafının iktidarıdır demesinden ya da orduyu işe karıştırmak küçük burjuva radikalizmi olmaz mı? Bu çeşit maceralar bonapartizme götürür hareketi. Onun bugünkü adı faşizmdir diye yargılamasından kestiriyor ki bu kadın işi gücü süslenmek, divanı kurulup günde bilmem kaç kahve içmek ya da Fransızca bulvar romanları okumak olan boş bir kadın değildir. Göstermediği yüzü bambaşka. Ağır, gün görmüş politikayla yaygın kahve politikasından çok farklı, çetrefil ve belalı bir politikayla içli dışlı. Kitaplarının arasından Lenin'in Fransızca bir eserini bulması neyin işareti? Halim tek kelime Fransızca bilmediğine göre. Durumu ümide çıtlatayım dedi. Işıkta parıldayan kalın kaşlarını çatmış, dişleri arasında balıkçıl gagası gibi ağızlığı büyük bir ciddiyetle balıklarına yem veriyordu. Üstünde durmadı pek. ''Kardeşim solcu bunlar.'' dedi. ''Ragıp'la görüştüm. Kocasını tanıyor. Besleme gazetelerin birinde müsahihmiş. Komünist diye çıkarmışlar. Sen de pansiyon seçermişsin ha. Mimlendim diye benden kaçarken al sana Mimli'nin sunturlusu.'' Ağızlı sözlerinin anlaşılmasını engelliyordu. Elini alıyor, söylemeye niyetlendiği başka bir şeymiş. Nereye bıraktığını bilemediği konyak kadehini aranırken salonu mavimsi bir dumana boğarak diyor ki ''Bil bakalım öğle yemeğinde kiminleydim?'' ''Patronla. Konya'da yedik. Bak bu Hüsnü Faik kurttur ha. Dikkatimi Londra mahreçli bir habere çekti. Atlamışız ki nasıl? Rusya ile Türkiye arasında bir ticaret anlaşması imzalanmış, iyi mi? Hüsnü Faik Adnan Bey Amerikalılardan umudu kesti diyor. Ertesi gün akşam üzeri Şark kahvesinde buluşacaklar. Ümit iyice gecikti. Yüzbaşı Demir'in içinde bir kararsızlık. Suat'ın evinden çıksa mı? Önce kesin karar vermişti, başka bir yer bulup çıkacak. İyi ama yeni pansiyon nerede? Araması bir dert, bulması bin. Hadi buldu diyelim, bakalım derli toplu olacak mı? En iyisi kule dibine seyrek uğramak. Pek çaresiz kaldığı geceler, Levent'ten geç döndüğü.